Ayrım 22 sayfa 185 31. kısım. Yıllar önce çekingenliğini kırıp insanlarla ilişki kurabilmek için bir tiyatro kursuna yazılmıştı. Sonuç hüsran olmuştu. Yine de o günleri bir çeşit özlemle hatırlıyordu. Talaş ve toz kokan dekorlar, karanlığa gömülmüş biraz ürkütücü salonun ucunda tiyatrocu adaylarının Sofokles ya da Feyda U'dan metinleri neredeyse aynı ses tonuyla tekrarladıkları aydınlatılmış sahne. Arkadaşlarının çabalarını anlayışla ve dikkatle izleyen öteki öğrenciler. Böylesi bir disiplinin gizli rutini andıran bir yanı vardı. Sanki bütün bu provalar sadece sahte sözlerle ve taklit tavırlarla çağrılabilecek gizemli güçleri, bilinmedik tanrıları harekete geçirmek istermiş gibi. Dayan Paris X Nanterre Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nde A blokunun zemin katındaki 103 numaralı dershaneye girdiğinde devrini tamamlamış o tapınaklardan birinde bulunduğunu hemen anladı. 20 metre uzunluğunda penceresiz, katlanıp sağdaki duvara dayanmış iskemlelerin dışında neredeyse bomboş bir odaydı burası. Dipte siyah perdelerle çevrili, toz parçacıklarıyla yüklü bir aydınlığın içinden dekor parçalarının seçilebildiği koyu renkli yüksekçe bir sahne, bir masa, bir iskemle, koyu polistirenden oyulmuş bir ağacı, bir kayayı, bir tepeyi temsil eden belirsiz şekiller. Saat sabahın 10'uydu. Isabelle Controyer, Türk-Moğol lehçeleri uzmanı etmolog Claude Andras'la buluşabilmesi için bu adresi vermişti sadece. Sahnenin önünde birbirleriyle konuşan birkaç oyuncuya sormaya karar verdi. İçlerinden biri aradığı kişiydi. Uzun boylu ve zayıf, siyah renkli uzun bir don ve fanila giymiş biri. Dayan dikkatle dürülmüş bir parşömene benzetti adamı. En anlaşılmaz simya sırlarından bazılarını barındıran bir parşömene. Adam özür diler gibi gülümsedi. Dövüş kıyafetimi bağışlayın. Gotot'u beklerken prova ediyoruz. Andreas sağ taraftaki masayı gösterdi. Gelin size o bölgenin bir haritasını göstereyim. Sizin hikayeniz gerçekten inanılmaz. Cevap vermiş olmak için başını salladı Dayan. Bu sabah her şeyi onaylayacak durumdaydı. Birkaç saatlik uykuya rağmen hala derin güçlerine var olmasını sağlayan o asabiyet ve saldırganlık karışımını ayaklandıramamıştı. Kahve diye sordu adam elindeki termosu kaldırarak. Dayan başıyla hayır dedi. Andreas ona bir iskemle uzattı. Kendine bir fincan doldurdu ve iki destek üzerine oturtulmuş masanın öteki tarafına oturdu. Dayan adamı izliyordu. Yüzü çocukların sulu boyayla yaptıkları resimleri andırıyordu. Birbirinden çok ayrık turkuaz gözler, kalkık bir burun, sanki tek bir çizgiyle çizilmiş gibi ince bir ağız. Bütün bunların çevresinde de bir Playmobil kahramanının kaskını andıran kırlaşmış gür ve dağınık saçlar. Fincanı masanın üzerine bırakıp bir harita açtı. Bütün adlar Kiril alfabesiyle yazılmıştı. İşaret parmağını haritanın en üstüne bir sınır çizgisinin yakınındaki bölgeye bastırdı. Çocuğunuzun lehçesinin dış Moğolistan'ın en uç noktasındaki bu bölgeye ait olduğunu düşünüyorum. Isabella buna etnik bir gruptan Tisevenlerden söz etmişti. Aslında bu kadar emin olmak güç. Yaklaşık 100 yıldan beri Sovyet hakimiyetindeki bu bölgelere girmek neredeyse imkansızdır. Ama yine de telaffuz ve bazı sözcüklerin kullanımına dayanarak evet konumuz Tiseven lehçesi diyeceğim. Samoyed kökenli bir halk, nesilleri kaybolmak üzere olan Rengi'yi yetiştirilen hala Toeven kaldığını görmek şaşırttı beni. Böyle bir çocuğu nereden buldunuz bu? Bana gözcü geleneğinden ve avdan söz edin. Andreas kaba davranış karşısında gülümsedi. Bugün soruları soranın kendisi olmayacağını anlamış gibiydi. Merakı için özür diler gibi bir hareket yaptı. Bir gölge oyununun yumuşaklığına sahipti. Tisevenler yılda bir kez sonbaharda büyük bir av düzenlerler. Her av kesin kurallara uymak zorundadır. Gruptaki erkekler genç bir izcinin peşinden gider. Çocuk bir gece önce oruç tutar. Ertesi sabah şafakla birlikte tek başına ormana girer. İşte avcılar o gözden kaybolunca harekete geçip gözcüyü izlerler. Tasevven lehçesinde Lusian denen gözcüyü. Etnoloğun kelimeleri Dayan'ın zihninde yitip gidiyordu. Gözlerini haritadan ayıramadı. Yeşillik bazı yerleri göllerin mavisiyle delinmiş uçsuz bucaksız yeşillikler. Lusian'ın kanında dolaşan çayırlar, sonu gelmez çam ormanları ve dupduru göllerdi. Çocuğun gelip koltuk altına sokulduğu o tadına doyulmaz anları hatırladı. O anlarda aklından hep aynı büyülü kelime uzaklar geçerdi. Andreas'ın açıklamaları uzaklarda bir yerde kırılan bir dalga sesi gibi kulaklarına ulaştı. Eğer oğlunuz gerçekten de gözcü ise, eğer kendi halkı tarafından seçilmişse, bunun anlamı sezgilerinin çok güçlü olduğudur. İngilizcesi ESP ya da Extrasensory Perception tanımı altında sınıflandırılmış yeteneklerden birisidir bu. Anlamı da duyu üstü algılama. Bir dakika, Dayan karşısındakini donuk gözlerle izliyordu. Bu etnik grubun böylesi çocukların üstün yetenekleri sahip olduğuna inandığını mı söylemek istiyorsunuz? Adam gülümsedi. Dayan'ı sabırlı olmayı davet etmek için yaptığı işaret genç kadını sinirlendirdi. Hayır diye mırıldandı. Söylemek istediğim bu değildi. Hiç değildi. Ben gözcülerin gerçekten de böylesi yeteneklere sahip olduklarını düşünüyorum. Çok güvenilir insanların anlattıklarına göre insanın beş duyusuyla kesinlikle algılayamayacağı olayları yakalayabiliyorlar. İşte talihi yine aynı oyunu oynamış, karşısındakine bir zır deli çıkarmıştı. Batıl inanç sahibi gruplar arasında gereğinden fazla kalmış biri sakin olmaya çalıştı. Ne gibi olaylardan bahsediyorsunuz? Lusianlar, örneğin ren geyiklerinin göç yollarını önceden bilebilirler. Yıldız kaymaları ya da gezegenler gibi çok daha dikkat çekici oluşumları tahmin edebilirler. Ya da iklim değişikliklerini. Hiç kuşku yok, bunlar bir kahin gibidir. Üstelik yetenekleri de çok küçük yaşta ortaya çıkar. Dayan adamın sözünü kesti. Neler söylediğinizin farkında mısınız? Bir dirseğini masaya dayamış, öteki eliyle fincanını karıştıran bilim adamı basitçe yanıtladı. İki çeşit etnolog vardır, madam. Bir grubun ruhsal görüntülerini tümüyle psikolojik açıdan inceleyenler. Bu türden etnologlar için şaman güçler, sahip olunan yeteneklerden ve isteri şizofreni gibi basit akıl sapkınlıklarından başka bir şey değildir. Aralarında benim de bulunduğum ikinci grup etnologlar içinse böylesi olaylar adını taşıdıkları güçlerin görüntüsüdür. Yani ruhların görüntüsü. Kendinizi böyle inançlara nasıl kaptırabilirsiniz? Tebessüm, kahve fincanında bir daire. Meslek hayatım boyunca gördüklerimi bir bilseniz, şamanizm belirtilerini basit akıl hastalıkları olarak göstermek bana göre aşırı bir küçümseme olurdu. Tıpkı müzikle hiç ilgilenmeden orkestranın ses gücüne dikkat eden bir müzikolog gibi. Malzeme var, aletler var. Bir de yükselen büyü. Bir halkın dini inançlarını basit birer batıl inanışa indirgemeyi kabul edemem. Büyücülerin gücünü sadece toplumsal seraplar gibi açıklamayı reddediyorum. Dayan susuyordu. Aklında harekete geçen anılar. O da oldukça ilginç törenlere katılmıştı. Özellikle de Afrika'da gördükleri karşısındaki hislerini hiç derinlemesine düşünmemişti. Ama emin olduğu bir şey vardı. Böylesi anlarda oyuna bambaşka bir güç katılıyordu. İnsanın hem içinde hem de dışında bulunan, daha da önemlisi kişinin sınırını zorlayan bir güç. Sanki kutsal bir temas ya da anlatılmaz bir eşikten atlanmış gibi. Claude Andreas Dayan'ın kararsızlığını görmüş gibiydi. Soluğunu boşalttı. İsterseniz konuyu bambaşka bir açıdan ele alalım. Paranormal olayların dini yanını bir kenara bırakıp böylesi olayların somut fizik doğruluklarına bakalım. Hiç gerek yok diye kestirip attı Dayan. Böyle bir doğruluğun sözü bile edilemez. Etnoloğun sesi ciddileşti. Hiç uyarıcı bir düş görmediniz mi? Herkes kadar belli belirsiz şeyler. Biraz önce düşündüğünüz bir kişinin size telefon ettiği olmadı mı hiç? Hayatın rastlantıları. Bakın ben bilimle uğraşıyorum. Kendimi böylesi rastlantılara kaptırıp... Bilimle uğraşıyorsunuz demek ki rastlantıların olasılığa dönüştüğü bir eşiğin varlığından haberlisiniz. Olasılıkların da aksiyoma dönüştüğü ikinci bir eşiğin varlığından da. Ben uzun zamandan beri bu konularla ilgileniyorum. Bugün Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da bu sınırların kesinliği aşıldığı telepatik, kehanet ve ön sesi deneylerinin başarıyla yürütüldüğü bilimsel laboratuvarlar var. Eminim siz de duymuşsunuzdur. Dayan fırsatı kaçırmadı. Doğru, deney kuralları son derece sert olmakla birlikte sonuçların incelenmesi her türlü yoruma açık. Çoğu bilim adamı böyle diyor, evet. Çünkü böylesi sonuçların etkisi çok ciddi olurdu. Söz konusu anormallikleri kabul etmek, çağdaş fiziği ve bugünkü bilgilerimizi derinden sarsardı. Konudan tamamen ayrılıyoruz. Hayır, ayrılmadığımızı siz de biliyorsunuz. İnsanın gizli kalmış becerilerinden bahsediyoruz. Çocuğunuzda belki de çok belirgin olan yeteneklerden söz ediyoruz. Duyarlı evrenin basit yasalarına meydan okuyacak yeteneklerden. Yeni uçurumlara dalmaya hiç ihtiyacı yoktu Dayan'ın. Oysa onu orada tutan bir güç vardı. Bu yeteneklerin belki de her şeyi açıklayabileceğini fısıldayan bir ses. Andreas aynı sakin sesiyle devam etti. Olaylara yine değişik bir açıdan bakalım. Siz etiyoloji uzmanısınız değil mi? Hayvanların algılama şekilleri üzerinde çalışıyorsunuz. O algılama şekillerinden büyük bir bölümü uzunca bir zaman esrarı anlaşılmaz göründü bize. Neden? Morfolojik kaynaklarını bilmediğimiz için. Yarasaların karanlıktaki uçması bizim için açıklanamaz bir sırdı. Ta ki bu gece kuşlarını yönlendiren ultrason titreşimlerini buluncaya kadar. Bütün algılamaların fiziksel bir açıklaması vardır. Doğaüstü diye bir şey olmaz. Şimdi benim mesleğimden konuşuyorsunuz. İnsanda var olduğu iddia edilen sözde paranormal yetenekler ile bunun arasında algılama organlarımızın hepsini bildiğimizi kim söyledi? Dayan alayla gülümsedi. Şu ünlü altıncı hissimiz. Parantez ayağa kalktı. Üzgünüm Monsieur Andreas, ikimiz de zaman kaybediyoruz. Etnolog da ayağa kalktı, Dayan'ın yolunu kapadı. Sözünü ettiğim çocukların bizim sahip olmadığımız bir üstünlüğe sahip olmadıklarını kim söyleyebilir? Nasıl bir üstünlük? Bir tebessüm kağıtları yüzü üzerinde bir virgül gibi. Masumluk. Dayan kahkaha atmaya çalıştı ama bazı düğümlendi. Charles Andreas devam etti. Sözünü ettiğim laboratuvarlarda en iyi sonuçların ilk deneylerde, özellikle de çocuklar üzerinde yapılan deneylerde elde edildiği kanıtlandı. Doğallıkları nedeniyle. Bunun anlamı? Psikolojik yeteneklerimizin gelişmesi yolundaki en önemli engelin ön yargılarımız olduğu, kuşkuculuk, maddecilik, kayıtsızlık, aklımıza zarar veren, gücünü kullanmasını önleyen gerçek birer kirlilik gibi görülmeli bence. Gücünden emin olmayan bir sporcu yarışa yenik başlar. Bilincimiz kesinlikle aynı biçimde işler. Kuşkucu biri kendi zihinsel yeteneklerine erişemez. Dayan uzun gölgelerin çevresinde döndü, içini yakıcı bir kuşku kaplıyordu. Adam sordu, çocuğunuz yok değil mi? Lucien var. Hayır, hiç doğum yapmadınız demek istedim. Yüzündeki ifadeyi görmemesi için başını çevirdi. Amacınız ne? Annelerin hepsi aynı şeyi söyleyeceklerdir. Hamilelik sırasında çocuklarıyla iletişim kurarlar. Cenin onu karnında taşıyan kadının duygularını hisseder. Oysa burada iki belirgin varlıktan söz ediyoruz. Hamilelik telepatinin gerçek beşiğidir. Dayan fizyolojik alanda kendini çok daha rahat hissediyordu. Bu dediğiniz doğru değil diye karşılık verdi. Paranormal iletişim olarak adlandırdığınız şey gerçek fiziksel temellere dayanıyor. Eğer hamile kadın onu sarsacak bir haber alırsa adrenalin gibi belirli hormonlar kanına karışıyor ve cenine geçiyor. Bu aşamada anne ile çocuğunu birbirinden ayrı varlıklar olarak gösteremeyiz. Tam tersine sürekli bir vücut teması içindeler. Sizinle aynı fikirdeyim ama ya doğumdan sonra iletişim devam ediyor madam. Kanıtlanmış bir gerçektir bu. Anne hala çocuğunun ihtiyaçlarını o ihtiyaçlar ortaya çıkmadan önce algılıyor. Aralarındaki bağ kopmuş değil. Bunu nasıl adlandırıyorsunuz? Annelik güdüsü mü? Sezgi nerede başlıyor? Bu ilişki sevgiden başka hiçbir temele dayanmayan saf bir parapsikolojik iletişim değil mi? Dayan polen gibi ufalanıyordu. Çocuğunu emziren ana görüntüsü dokunmaları çökertiyordu genç kadını. Aynı zamanda da tuhaf bir dinginliğe boğuluyordu bu sözler onu. Bunu bile hissetmişti. Çocuğu kollarının arasında uyuduğu, sessizliğe gömülmüş o büyülü dakikalar kadar onunla iletişim kurduğu başka zaman var mıydı? Güzel konuşuyorsunuz Monsieur Andreas ama nüfusuma geçirdiğim çocuğun kimliği konusunda fazla ilerlediğimi sanmıyorum. Lucien kendine geldiğinde ilerleyeceksiniz. Eğer gerçek bir gözcüyse sizi bu gerçeklere inandıracaktır. Dayan adamı selamlayıp kapıya yöneldi. Üzüntüden boğazının düğümlendiğini hissediyordu. Etnolog arkasından seslendi. Bir dakika. Dayan'a doğru yürürken ekledi. Birden aklıma geldi. Lucia'nın fiziksel özellikleri hakkında size çok daha fazla bilgi verebilecek birisi. Bunu daha önce düşünmediğime göre çok aptalım. O bölgelerde çok dolaştı. Aslında oraya gitmeyi başaran tek kişi. Söz konusu yerlere hiç gitmediğimi itiraf etmediğim. Ben sadece dönemin siyasi sürgünlerinin gulag bilginlerinin kaydettiği teyip bantları üzerinde çalıştım. Andreas ajantasında o eşsiz insanın adresini arıyordu. Adını ve adresini kareli küçük bir kağıdın arkasına yazdı. Adı Francis Brunner. Trevesvenleri bilir. Parapsikoloji konusunu da. Dayan kağıdı alıp okudu. Bir müzede mi yaşıyor? Evet, kendi kurduğu vakfın yöneticisi. Saint German Laida. İnanılmaz bir serveti var. Gidip görün onu. Hayranlık uyandıracak biri. Oraya gitmek sadece birkaç saatinizi alır. O birkaç saatte hayatınızın geri kalan bölümünü aydınlatabilir. Bu bölümdeki yabancı kelimeler Sofokles, Sofokles, Feydau, Feyedae, A-U, X-Nantera, X-N-A-N-T-R-R-E, Andreas, A-N-D-R-E-A-S, Saint German Lai, S-A-I-N-T, G-E-R-M-A-I-N-E, ne, L A Y E, Gulag, G U L A G, Tiseven, T S E V E N, Francis Brunner, F R A N C O I S, B R U N E R.